Üçüncü ayrım, sayfa 43. Bölüm 1, İlk Yıllar. Birinci kısım, Avrupa'da bir yuva. Atatürk Selanik'te 1880-81 yılında Müslüman, Türkçe konuşan, orta sınıfa yakın bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu temel gerçeklerin biraz açıklanması gerekir. O dönemde önde gelen birkaç ailenin dışında Müslümanlar soyadı kullanmıyorlardı. Resmi kimlik nüfus kütüğündeki kayıtlara dayalıydı. 19. yüzyılın ikinci yarısında az ya da çok düzenli olarak tutulan bu kayıtlar, her bireyin adını ya da adlarını, ana babasının adlarını, dinini, doğum yerini ve yılını gösteriyordu. Bir bebek dünyaya geldiğinde göbek bağı kesilirken bir isim vermek gelenek haline gelmişti. Göbek adı genellikle Hazreti Muhammed'e verilen ünvanlar ya da dinsel bağlantıları olan diğer isimler arasından seçiliyordu. Sonradan her çocuğa günlük yaşamında kullanacağı bir ya da iki isim daha veriliyor ve kendisine verilen iki ismin birden kullanılması sosyal bir ayrıcalık olarak görülüyordu. Atatürk yaşamına Hazreti Muhammed'e verilen seçilmiş kişi anlamına gelen Mustafa ismiyle başladı. Tarihler iki farklı takvime bağlı olarak kaydediliyordu. Dinsel amaçlar için peygamberin milattan sonra 622 yılında Mekke'den Medine'ye gidişiyle başlayan bir ay takvimi kullanılmaktaydı. İdari işler için 1839 yılından başlayarak bir güneş takvimi kullanılmaktaydı. Rumi adıyla bilinen bu takvim de yine milattan sonra 622 yılından başlıyordu ama aylar ve günler Hristiyan Julian takvimine dayalıydı. 1 Mart'ta başlayan Rumi yıl, uluslararası Gregorian takvime göre 19. yüzyılda 13 Mart, 20. yüzyılda ise 14 Mart gününe isabet ediyordu. 1917 yılında Rumi takvime 13 gün daha eklendi. Böylelikle günler ve aylar Gregorian takvimiyle eşleşti ama yıllar yine fark gösterdi. Resmi nüfus kayıtlarına göre Atatürk, Rumi takvimin 1296 yılında doğmuştu ve bu yıl 13 Mart 1880 ile 12 Mart 1881 arasında yer alıyordu. Bu kaydın doğruluğundan kuşkulanmak gerekmez. Atatürk'ün hangi ayın hangi gününde dünyaya geldiği kesin değildir. Annesi daha sonraları Mustafa'yı Erbain, yani 40 gün soğukları devam ederken doğurduğunu söyleyecekti. Dipnot: Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, sayfa 22. Buna karşılık Atatürk annesinin anlattığına göre ilkbaharda ve belki de Mayıs ayında dünyaya geldiğini söyleyecekti. Dipnot: Soyak, Cilt 1, sayfa 5. Bu bilgi İtilaf devletlerine karşı Türk silahlı direnişini başlatmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihine dayanarak kendisine 19 Mayıs'ı doğum günü olarak seçmesini haklı gösteriyordu. Yakın çevresindekiler annesini Selanik'teki dostlarından hayatta kalanları sorguladıktan sonra ilkbaharda herhalde Mayıs ayında doğmuş olduğunu onayladılar. Özellikle dindar ailelerde babanın çocuklarının doğum tarihini evdeki Kur'an'ın iç kapağına yazması gelenekti ve herhalde Atatürk'ün ailesinde de bu tarih not edilmişti. Ama annesi Zübeyde Hanım evde iki Kur'an olduğunu ve çocukların doğumlarının kaydedildiği Kur'an'ın ise kaybolduğunu söylemişti. Dipnot: Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 3. Atatürk'ün yaşam öyküsünde gerçekleri ve efsaneleri birbirinden ayırt etmek çok zordur ve bir bakıma Atatürk kendi efsanesini kendi yazmıştır. Söylediği her şey akrabaları ve dostları tarafından yinelenirken onların anlattıklarının büyük bir bölümü Atatürk'ü memnun etmeye yönelikti. Böylelikle yaşam öyküsü yazarının karşısına birbirini tekrarlayan ve genelde politik amaçlar güden öyküler ve sözler çıkıyor. Bunların amacı göz ardı edilemez. Atatürk'ün doğum tarihinin 1880-1881 kışı olması en kuvvetli olasılıktır. Atatürk'ün orta sınıfın alt katmanına mensup babası Ali Rıza Efendi, küçük bir devlet memuruydu. Ali Rıza'nın babası Ahmet ise Hafız Ahmet Efendi olarak tanınıyordu. Dipnot: Aydemir, Tek Adam, 24. Kılıç Ali Atatürk'ün hususiyetleri. 7. Buna karşılık Atatürk'ün yaveri Salih Bozok, her ikisinin anne ve baba tarafından aynı büyük babaların soyundan geldiklerini ve adlarını Hacı İslam Ağa ve Hacı Salih Ağa olarak veriyor. Hep Atatürk'ün yanında. 9. Ama Bozok, bağın 3. kuşaktan geldiğini söylediğine göre muhtemelen büyük babalarının babalarından söz ediyor. Atatürk'ün hayatta kalan akrabalarına göre baba tarafından büyük babasıyla büyük annesinin adları Ahmet ile Ayşe idi. Ali Rıza'dan başka Mehmet Emin ve Nimet'i adında iki çocukları daha vardı. Bu ad erkek adıdır ama kadın adı olan Nimet ile karıştırılabilir. Mehmet Emin'in torunları Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde sık sık Dolmabahçe Sarayı'na konuk olmuşlardı. Milliyet 28 Şubat 1995 5. Soy ağacı Göksel 19. Hafız ünvanı Kur'an'ı ezbere bildiğini gösterirken oğlunun da kullandığı efendi ünvanı her ikisinin de eğitimli olduğuna işaret ediyordu. Ayrıca Hafız Ahmet Efendi'nin lakabı Kaçak idi. Anlatılanlara göre 1876 Mayıs'ında Selanik'te Fransız ve Alman konsoloslarının öldürülmesinden sonra dağlara kaçmıştı. Bir Bulgar kızının İslam dinini seçmesini önlemek için yerel Hristiyanların yabancı konsolosları yardıma çağırması bir grup Müslümanı kızdırmış ve konsoloslar öldürülmüştü. Büyük güçler savaş gemilerini Selanik'e gönderince yerel yöneticiler isyanın elebaşılarını asmıştı. Dipnot Ana Britannica, Cilt 9, sayfa 213. Anlaşılan ailede bir İslami öğrenim geleneği vardı. Çünkü Ali Rıza Efendi'nin kardeşi Mehmet Emin de hafızdı ve dini eğitim veren bir ilkokulda öğretmenlik yapıyordu. Görünüşe göre Mehmet'in oğlu Salih de bu geleneği sürdürmüştü. Dipnot Milliyet 28 Şubat 1995 5. Başlangıçta Osmanlıların devlet görevlileri din adamlarından oluşuyordu. 19. yüzyılda reformlar laik devlet memurları gereksinimini ortaya çıkarınca bunların çoğu din adamı yetiştirmiş ailelerden gelmişti. Yönetimin en alt kadrosunda bulunan Ali Rıza Efendi de bunun bir örneği sayılırdı. Yaşadığı mahallenin Kur'an hocalarının oğlu ve kardeşi olarak küçük bir devlet memurluğuna başlamıştı. Önce Efkaf yani Dini Vakıflar bölümünde çalışan Ali Rıza Efendi, görevi gereği bu vakıfların hesaplarını denetlemek üzere ufak taşra kentlerine gidip geldi. Dipnot, Şapolyo, 20. 1876-1877 yılında Türk-Rus Savaşı öncesinde kurulan bir gönüllü birliğinde teğmen olarak görev yaptı. Dipnot, Aydemir, Tek Adam, 25-7. Aydemir bu bölüklere aynı zamanda Asakir-i Mülkiye yani sivil askerler adının verildiğini söylüyor. Anlaşılan devlet memurları gönüllü olarak yazılıyorlar ya da bu bölüklerde hizmet görmeleri için zorunlu olarak askere alınıyorlardı. Şapolyo 19, Selanik gönüllü bölüğünün İstanbul'u ziyaret etmiş olduğunu söylüyor. Bölüğün varlığı Sultan II. Abdülhamit'i tedirgin edince sivillerin gönüllü askerliğine son verilmişti. Aşağı yukarı aynı tarihte evlendi. Ayrıca işini değiştirip gümrük örgütüne yani rusumat idaresine geçti. Ali Rıza Efendi'nin yaşamındaki bu değişikliklerin kesin tarihleri bilinmiyor ve 1878 yılında savaşın bitiminden sonra gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ali Rıza Efendi'nin kendisinden 20 yaş küçük karısının adı Zübeyde'ydi. Dipnot, Aydemir'e göre Ali Rıza 47 yaşında öldü. Zübeyde'nin o tarihte 27 yaşında olduğunu söylediğini yazıyor. Tek Adam Cilt 1 sayfa 35. Ve babası Sofuzade Feyzullah Ağa, Selanik'in doğusundaki küçük Langaza, şimdiki Langata kasabasında çiftçilik ve ticaret yaparak yaşamını sürdürüyordu. Gerçi ağa ünvanı toprak sahipleri için kullanılmaktaydı ama Feyzullah Ağa'nın pek toprağı olduğu söylenemezdi. Belki de uzakta yaşayan toprak sahipleri adına kahyalık yapıyordu. Langaza yakınında bir çiftlik işleten oğlu Hüseyin Ağa'nın durumu da aynıydı. Feyzullah Ağa'nın ailesi Vodina, şimdi Yunan Makedonya'sında Ethessa kenti yakınlarından gelmişti. Dindar bir ailenin oğlu anlamındaki Sofuzade soyadı Zübeyde ile Ali Rıza'nın atalarının birbirine benzediğini gösteriyor. Dipnot, bazı yaşam öyküsü yazarları Farsça Zade Eki'nin yerine oğlu ya da oğulları eklerini kullanmışlardır. Zade Eki Osmanlı döneminde daha fazla kullanılırdı. Atatürk'ün uzak bir akrabası ve sonraları yaveri olan Salih Bozok'un oğlu Cemil Bozok, hem Ali Rıza hem de Zübeyde'nin ailesiyle akraba olduklarını iddia etmiştir. Bunun anlamı Atatürk'ün babasıyla annesinin aralarında da akrabalık bağları olduğudur. Ayrıca Cemil Bozok baba tarafından dedesi Sefer Efendi'nin Arnavut kökenli olduğunu da söylemektedir. Dipnot Bozok, sayfa 7-8. Bu bilgi Atatürk'ün de etnik kökeniyle ilgili olabilir. Atatürk'ün annesi, babası ve bütün akrabalarının ana dil olarak Türkçe konuşmaları, atalarının hiç değilse bazılarının Türkiye'den gelmiş olduğunu gösteriyor. Çünkü bu yörede Türkiye ile hiçbir etnik bağı olmayan Arnavut ve Slav kökenli Müslümanlar en azından kendi topraklarında yaşarken Arnavutça, Bulgarca ya da Sırp-Hırvatça konuşurlardı. Yine de Atatürk görünüm olarak yerel Arnavutlara ve Sırplara benziyordu. Tıpkı annesi gibi mavi gözlü sarı saçlıydı. Baba tarafından dedesinin lakabının kırmızı olması onun da sarı saçlı olduğunu gösteriyordu. Türk etnik milliyetçiliğine sarıldıktan sonra Atatürk atalarının Türklerin fethinden sonra Balkanlara yerleşen Türk göçebeleri yani Yörükler olduğunu öne sürmüştü. Dipnot Şapolyo sayfa 15. Göçer yörükler genellikle padişahlar tarafından hem yeni ele geçirilen toprakları savunmaları hem de bu yola gelmez aşiretlerden uzak kalmak için oralara gönderilmişlerdi. Ama Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın bu Türk yörüklerinin soyundan geldiğini gösteren hiçbir kanıt yok. Belki de Atatürk'ün Türk kökenli olduğu konusundaki iddiasını desteklemek için Türk yörüklerinin mavi gözlü sarı saçlı oldukları ileri sürülmüştü. Harp okulundaki arkadaşlarından biri ve sonraları ona muhalif olan Albay Ayıcı Arif, Anadolu'nun ortasındaki Karakeçili aşiretinin önde gelen ailelerinden birinin oğluydu. Ve neredeyse kardeşi denecek kadar Atatürk'e benziyordu. Dipnot, Tevetoğlu, 163. 2. Abdülhamit Karakeçili aşiretinin Osmanlı hanedanlığına mensup olduğuna inanıyordu. Ana Britannica, cilt 12, sayfa 515. Aşiretin bir kısmı Güneydoğu'ya yerleşti ve Kürtler tarafından asimile edildi. Bayrak 70, Osmanlı Sadrazamı Said Paşa'dan alıntı. Adana doğumlu olan Arif belki aşiretin Kürtçe konuşan kısmından geliyordu. Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 163. Her şeye karşın mavi gözlere, sarı saçlara ve Avrupalı görünüme genellikle Anadolu göçerlerinden çok Balkan Slavlarında rastlanıyor. Atatürk'ün görünümünü Balkanlı atalarından almış olması ve bu bölgeyi ele geçirdikten sonra kuşaklar boyunca yerel halkla evlenen Türklerden ana dilini öğrenmiş olması büyük bir olasılıktır. Arnavut Sefer Efendi ile Atatürk arasında gerçekten kan bağı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama atalarının arasında Arnavutların ve Slavların bulunması daha akla yatkındır. Etnik Türk olmak için Türk yörüklerinin soyundan gelmek gerekli değildir. Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım önceleri damadın babasının Selanik'in Yeni Kapı semtindeki evinde oturdular. Kentin birçok semtinde akrabaları vardı. Atatürk'ün akranı ve uzak akrabası Salih Bozok, Kule Kahveleri, Selanik sahilinde Beyaz Kule yakınındaki kahveler, semtindeki karısının ailesi tarafından satın alınmış olan evlerden birinde oturuyordu. Dipnot, Bozok, sayfa 7. Daha sonraları Atatürk'ün sadık yaverlerinden biri olacak olan Salih'in kuzeni Nuri Conker de kapı komşusuydu. Yine Atatürk'ün yakın arkadaşı ve aynı zamanda Salih'in kayınbiraderi olan Fuat Bulca da Selanik'te büyümüştü. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 160. Yeni Kapı'daki aile evinde Zübeyde Hanım'ın Fatma, Ömer ve Ahmet adında 3 çocuğu dünyaya geldi. 4. çocuğu olan Mustafa'nın da Atatürk bu evde doğmuş olması mümkündür. Fatma bebek gönüldü. Kızının ölümünden kısa bir süre sonra Ali Rıza Efendi Yunan sınırında Çay Ağzı ya da Papaz Köprüsü adıyla bilinen gümrük kapısına atandı. Dipnot, Aydemir, Tek Adam, cilt 1, sayfa 27-31. Anlatıldığına göre maaşı 3 altın lira ya da 300 gümüş kuruştu. Oldukça yüksek bir maaş sayılırdı. 20 yıl kadar sonra genç bir teğmen olan Salih Bozok 337,5 kuruş maaş alıyordu. Ne var ki devlet memurlarının maaşları zamanında ödenmezdi. Ali Rıza Efendi'nin uzak bir sınır kapısında çevresinde eşkıyayla sürdürdüğü zorlu yaşam koşulları Atatürk'ün öyküsünün bir parçası oldu. Dipnot, adı geçen eser, 25-7, Volkan ve İstkovits, 21-2. Yine anlatılanlara göre Zübeyde Hanım da kocasının yanına Papaz Köprüsü'ne gitti ve 3 yaşlarındaki Ömer ile Ahmet adındaki iki oğlu burada öldü. Bundan sonra Ali Rıza Efendi kereste tüccarlığına yönelmek amacıyla gümrükteki görevinden istifa etti. Ne var ki tarihler birbirini tutmuyor. Yaşam öyküleri Papaz Köprüsü'nün Olimpos Dağı'nın güney eteklerinde Yunanistan'ın Teselya bölgesiyle Osmanlıların elindeki Makedonya arasında yer aldığını gösteriyor. Dipnot, Şapolyo, 17. Papaz Köprüsü'nün Yunanistan'ın Teselya'sı ile Osmanlı Makedonya'sı arasındaki sınırda Katar'ın veya Katerini yöresinde bulunduğunu söylüyor. Ama Tesalya ancak 24 Mayıs 1881 tarihinde, yani Atatürk'ün doğumundan en az 2 ay sonra Yunanistan'a bırakılmıştı. Dipnot, Anderson, sayfa 222. Bu nedenle Ali Rıza Efendi gümrük memuru olarak yeni sınır kapısına gittiğinde Atatürk herhalde henüz birkaç aylık bir bebekti. Ne var ki Atatürk'ün doğduğu söylenen Selanik'teki pembe ev babasının kereste ticaretinden kazandığı parayla yapılmıştı. Ali Rıza Efendi'nin yeni geliri evine bir hizmetçi ve oğluna da bir süt anne tutmaya yetiyordu. En mantıklı açıklama Ali Rıza Efendi'nin gümrük memurluğu ile kereste tüccarlığını aynı zamanda yapmış olmasıdır. Dipnot, Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarı Şapolyo, 19, alıntı yaptığı Türk araştırmacı İhsan Sungun'un tarihleri saptamanın zor olduğunu, Ali Rıza'nın gümrük memurluğundan önce mi sonra mı kereste ticareti yaptığının kesin olarak saptanamadığını söylediğini aktarıyor. Eğer Ali Rıza'nın gümrük memurluğu sırasında kereste ticareti ile uğraştığını varsayarsak bu güçlüğü aşmış oluruz. Devlet memurluğundan ayrılmak yerine herhalde görevini özel işler yaratmak için kullanmıştı. Gümrük memurlarının en önemli işi Olimpos Dağı bölgesinden Yunanistan'a izinsiz kereste ihraç edilmesini önlemekti. Ormanlar devletin malıydı ve köylülere ağaç kesim izni vermek üzere Osmanlı Orman İşletmesi oluşturulmuştu. Bu koşullar altında bir gümrük memurunun yerel Hristiyan köylülerden kereste satın alıp Yunanistan sınırının güneyindekilerden çok daha zengin bir kent olan Selanik'e göndermek için en uygun görevde bulunduğu söylenebilir. Anlatılanlara göre Ali Rıza Efendi'nin Selanik'te kütükleri satan Cafer adında kereste tüccarı bir ortağı vardı. Dipnot Aydemir Tek Adam, Cilt 1 sayfa 32. Bu kuram yeni evin inşaatı için gerekli paranın nasıl kazanıldığını açıklamaya yardımcı olmaktadır. Babası öldüğünde küçük bir çocuk olan Atatürk'ün kız kardeşi Makbule'ye göre Ali Rıza Efendi görevinden istifa ettikten sonra kereste almak için sınıra sık sık gitmiş ama yerel Yunanlı eşkıyanın akıl almaz rüşvetler istediğini ve parayı alamayınca keresteleri ateşe verdiklerini görmüş. Anlaşılan Ali Rıza Efendi sınırda uzun süre kalmamış ve ailesini de götürmemiştir. Gümrük memuru olarak yaptığı yolculuklar sırasında kereste alıp satmış ama ilk başarıları ardından keresteleri kendileri için isteyen yöre insanlarıyla, köylü ya da eşkıya sözcükleri aynı kişileri tanımlıyor, başı derde girmiş olmalı. Anlatılanlara göre Selanik'teki Ali Paşa adlı bir üst düzey görevliye durumdan şikayet edince paşa ona başka bir iş yapmasını önermiş. Dipnot adı geçen eser sayfa 34. Bunun üzerine devlet tekelinde olduğu için gümrükçülere kolaylıkla sağlanabilen tuz işine girmiş. Ali Rıza Efendi'nin ağır çalışma gerektirmeyen devlet memurluğundan istifa etmiş olduğu pek düşünülmüyor. Ölümüne dek ailesi para sıkıntısı çekmediğine göre 3 altın lira tutarındaki maaşını son güne kadar aldığı varsayılabilir. Ali Rıza Efendi'nin Selanik'te sahile inen yamaçta yaptırdığı 3 katlı dışı pembe boyalı Ahmet Subaşı ya da Koca Kasım semtindeki ev Atatürk'ün doğum yeri olarak kabul edildiğinden müze haline getirilmiştir. Dipnot, ev İslahhane sokağı üzerindeydi ve bu isim bazen mahallenin tümü içinde kullanılıyordu. Özel 16. Tüm zengin Müslüman evleri gibi burası da aile bireylerinin kullandığı harem ve erkek konukların kabul edildiği selamlık olarak 2 bölümden oluşuyordu. Mustafa'dan sonra Zübeyde Hanım 2 kız dünyaya getirdi ve büyük kızı Makbule hayatta kalırken ikinci kızı Naciye yaşamını yitirdi. Yani Zübeyde Hanım'ın ilk evliliğinden olma 6 çocuğundan yalnızca ikisi yaşayabildi. Ali Rıza Efendi 47 yaşında öldüğünde Mustafa 7 ya da 8 yaşındaydı. Dul eşi kocasının ölümüne işlerinin bozulmasının neden olduğunu düşünüyordu. Merhum son günlerde işinin fena gitmesinden müteessir oldu, kendisini salıverdi. Daha sonra da bir derviş meşrep bir hal alarak eridi gitti. Kocamın hastalığı ilerledi, artık yaşayamazdı. Ben dul kaldığım zaman 27 yaşında bir tazeydim. Bana 2 mecidiye, yani 40 kuruş dul maaşı bağladılar. Dipnot, Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, sayfa 35. Böylece Ali Rıza'nın 1887-1888 yıllarında öldüğü saptanmış olur. Hikmet Bayur bu tarihi 1888 ya da kısa bir süre sonra 8 olarak gösteriyor. Kocası öldüğünde Zübeyde 27 yaşında olduğuna göre tahminen 1861'de doğmuş ve 16-17 yaşında evlenmişti. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın anılarında belirttiği 1893 tarihi doğru olamaz. Çünkü yine Afet İnan, Atatürk'ün o tarihte askeri rüştiyede okuduğunu söylüyor ve bu okula babasının ölümünden sonra girdiği kesin olarak biliniyor. Ali Rıza Efendi'nin hastalığına içkinin etkisiyle şiddetlenen bağırsak iltihabı tanısı kondu. Aile gelenekleri onu başarısız bir insan saymıştır. 1878'de Rus Savaşı'nın sona ermesinden sonra Sultan II. Abdülhamit tarafından sürdürülen barış yıllarında zenginliği gitgide artan Selanik'in Atatürk'ün çocukluğunda vasat bir şehir olduğu söylenemezdi. 1889'da kent Sırbistan ile Viyana üzerinden demir yoluyla Avrupa'ya bağlanmıştı. Dipnot, Selanik'i Avrupa'ya bağlayan demir yolunun ilk bölümü 1871 gibi erken bir tarihte açılmıştı. Yitzhak Kerem, The Effects of Physical Disasters on the Jewish Community of Salonika in the 19th Century imzalı yazı. Scripta Hiero Solemniticana, Cilt 35, sayfa 60, Hebrew University, Kudüs, 1994. Başka demir yolu hattı da kenti Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya bağlanan başkent İstanbul'a ulaştırıyordu. 1901 yılında modern bir liman inşa edildi. Dipnot, bir Fransız şirketi 1889 yılında modern bir liman inşaatına başlamıştı. Adı geçen eser sayfa 60. Kentin elektrik şebekesi 1899'da kurulmuştu ve 1907'de elektrikli tramvay seferleri hizmete girdi. Dokuma fabrikaları pamuklu ve yünlü kumaş üretiyor, yabancıların kontrolündeki Düyun-u Umumiye İdaresi'nin yani kamu borç yönetimi, bir bölümü olan ve Fransızca adıyla reji olarak bilinen devlet tekelinin himayesi altında önemli ölçüde tütün ihraç ediliyordu. 19. yüzyılın son 40 yılında Selanik'in nüfusu 70 binden 100 binin üzerine çıktı. Tesalya'dan ve diğer güvensiz bölgelerden gelen göçmenler kentin Müslüman nüfusunu arttırıyordu. Ama yine de kent nüfusunun yarısını oluşturan Yahudiler en kalabalık cemaatti. Dipnot, Selanik'in nüfusu ve toplumun dağılımı konusunda kaynaklar çeşitli bilgiler veriyor. Osmanlılar tarafından 1893'te yaptırılan sayıma göre yakın köyleri de kapsayan Selanik'in merkezi yönetim bölgesinin nüfusu toplam 103 bindi ve bu rakamın içinde 37 bin Yunanlı, 35 bin Yahudi ve 29 bin Müslüman vardı. Doğu Ortodoksları Bulgar Piskoposluğu yerine İstanbul'da Rum Piskoposluğuna bağlı olmayı yeğlediklerinden Yunanlı sayılmışlardı. Ve bu nedenle bu rakamın içinde Selanik çevresinde yaşayan Slavca konuşan Makedonlar da bulunuyordu. Chambers Ansiklopedisi'nin 1904 baskısında Selanik nüfusu toplam 100 bin ve bu rakamın dağılımı 50 bin Yahudi, 35 bin Türk ve 15 bin Yunanlı olarak gösteriliyor. 1880'li yılların sonunda Selanik'te yaşamış olan Lucy Garnett, Selanikli Yahudi nüfusunun 60-80 bin arasında olacağını söylüyor. Cilt 2 sayfa 3. Merkezi Paris olan Alliance Israelite Universelle (AIU) Yahudi nüfusunu 1905 yılında 75 bin ve 3 yıl sonra 90 bin olarak gösteriyor. Yitzhak Kerem 58. Sultan Abdülhamit'in istikrarlı yönetim döneminde Yahudi toplumunun nüfusunun ve zenginliğinin hızla yükseldiği kesindir. Müslüman mahalleleri Yahudilerin ve Rumların kıyı koyundaki evlerine tepeden bakar gibiydi. Osmanlı Devleti'nde bu mekansal bölünme olağandı. Herhangi bir kent ele geçtiğinde Müslümanlar kalenin çevresine yerleşirken Hristiyanlarla Yahudiler dış semtlere taşınıyordu. Ayrıca Türklerin pek azı yaşamak için deniz kenarını seçerken Rumlara burası özellikle çekici geliyordu. 19. yüzyılın sonunda Selanik'in pek çok semti orijinalliğini yitirmemişti. Müslüman mahallelerinin ortasındaki meydanda mutlaka bir cami ve yanında bir din okulu bulunurdu. Ayrıca hamamlar, erkeklerin buluştuğu kahveler ve küçük özel bahçeler vardı. Avrupalı gezginler Müslüman mahallelerini romantik ve şirin bulurlardı. Yoksul Yahudi mahallelerinde evler adeta birbirine yaslanırken, zengin Rumlar gibi daha varlıklı olanlar sahildeki gösterişli villalara taşınmışlardı. Yahudi mahallelerinin en berbat durumda olanları 1890'da yaşanan yangınla yerle bir olunca sokaklar genişletildi, bir kent planı yapıldı ve çağdaşlaşma girişimleri başladı. Dipnot, Yitzhak Kerem, 52. Yükselmeye başlayan burjuvazi arasında Yahudiler en fazla göze çarpan topluluktu ama aynı zamanda yeni oluşan emekçi sınıfında da yer alıyorlardı. Liman işçilerinin çoğunluğunu dayanıklı ve azimli olarak tanınan Yahudiler oluşturuyordu. Cemaatlerin okullarının dışında Selanik'te Katolik ve Protestan misyonerlerin kurduğu okullar vardı. 1895 yılında Asır adında çağdaş bir Türkçe gazete yayımlanmaya başladı. 1924 yılında İzmir'e taşınan gazete bugün Yeni Asır adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Yahudi iş adamlarının kurduğu Bank de Salonik sonradan İstanbul'a taşındı. Sahilde genellikle Rumlar tarafından işletilen Avrupa tarzı kafeler, dans okulları vardı ve balolar düzenlenirdi. 1880'li yıllarda Selanik'te yaşamış olan Lucy Garnett adlı İngiliz hanım bir Yahudi okuluna yardım amacıyla düzenlenen şenliğe katılmıştı. Aşağı katta dans ediliyordu, üst kattaki odalar sigara içmek, iskambil oynamak, sohbet etmek isteyenlere ayrılmıştı. Yiyecek ve içecekler ise okulun bahçesinde çiçeklerin arasında ağaçların altında sunulmaktaydı. Vali Derviş Paşa ile oğlu da konukların arasındaydı ama doğal olarak dans edenlerin arasına karışmaya tenezzül etmeyip orada burada dolaşıyor ve olup bitenleri ilgiyle izliyorlardı. Yan yana oturan uzun silindir şapkasıyla Rum başpiskoposu, siyah giysileri ve siyah beyaz türbanıyla Yahudi haham başı dikkatleri çekiyordu. Eğlence açık havada olduğundan gece tuvaletlerinin eksikliği de gözden kaçmıyordu. Avrupalı hanımlar dekolte giysilerden kaçınırken yardım liralarını yatırmış olan birçok Selanikli Yahudi hanımın ufak incirlerle ve parlak pırlantalarla süslenmiş rengarenk yerel giysileri göz kamaştırıyordu. Dipnot Garnet 2, sayfa 19-20. Ticaret, eğitim ve diplomasi yoluyla yaygınlaşan Avrupa etkileri, cemaatlerin içindeki tutucularla ilerleme taraftarları arasında gerginliklere yol açmaktaydı. Mason localarının varlığı pekiştirilmişti ve önde gelen ilericilerin birçoğu bunlara bağlıydı. Özellikle Yahudilikten vazgeçip Müslümanlığı seçenlerin soyundan gelen dönme topluluğu içinde yeni fikirler hızla yayılıyordu. Dönmeler topluluk olarak son derece saygın, çalışkan ve zengin insanlar diye yazmıştı Lucy Garnet. Onların arasında hiç yoksul yok gibi ve zenginler gerek daha başarısız olanlara gerekse dul ve yetimlere hayranlık uyandıran bir düzenle yardım ediyorlar. Dipnot adı geçen eser 2 sayfa 102. Diğer Müslümanlardan farklı olarak dönmelerin bir askerlik geleneği yoktu. Orduda genellikle askeri doktor olarak görev yapıyorlar, sivil yaşamda ise çeşitli mesleklerle, dalları ve ticaretle uğraşıyorlardı. Politikayla da yakından ilgiliydiler. Yeni devlet okulları Avrupa görüşlerinin Müslüman cemaati arasında yayılmasında büyük rol oynuyordu. Mülki okullar devlet memuru, askeri okullar ise subay yetiştiriyordu. Her iki eğitim sisteminin başlangıcı Rüşdiye adıyla bilinen ortaokullardı. Ve bundan sonra öğrenciler idadi denilen liselere devam edip mezun olunca ya İstanbul'daki harbiyeye ya da devlet memuru yetiştiren mülkiyeye gidiyorlardı. Askeri liseler genellikle Osmanlı ordusunun karargah olarak seçtiği kentlerde bulunuyordu. Avrupa kıtasında ana askeri merkezler Edirne, Selanik ve Manastır, eski Yugoslav Makedonya'sına yer alan şimdiki adıyla Bitola kentleriydi. Tutucu ve ilerici fikirler, geleneksel İslam ve özgür Avrupa düşünceleri arasındaki çekişmeler Atatürk'ün yaşamını etkiledi. Annesi dindarlığı nedeniyle Molla lakabını kazanmış, geleneksel görüşlere sahip bir kadındı. Dipnot: Şapolyo'ya göre 16, Selanikli Müslüman kadınların arasında az sayıda okuma yazma bilenler için Molla tanımı kullanılmaktaydı. Tabii ki kadınlar din kitapları okuyorlardı. Gözü yükseklerde, alt dereceli bir devlet memuru olan babası ise ilerleme taraftarıydı. Atatürk daha sonraları şöyle diyecekti: "Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine dairdir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Rüsumatta memur olan babam o zaman yeni açılan Şemsi Efendi'nin mektebine devam etmemi ve yeni usul üzere okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane bir suretle halletti. Evvela merasimi mutade, yani alışılmış törenler ile mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım, Şemsi Efendi'nin mektebine kaydedildim." Dipnot: Çok iyi bilinen bu bölüm 1922 Ocağı'nda İstanbul'da yayınlanan Vakit Gazetesi editörü Ahmet Emin Yalman ile yapılan uzun görüşmenin giriş kısmıdır. ASD 3, sayfa 39. Atatürk'ün sözünü ettiği okula başlama töreninde mahalle mektebine başlayacak olan çocuklar sıraya dizilir ve en öne Kur'an dersi verecek olan hoca geçerdi. Çocuğun ezberleyeceği Kur'an'ın cüzü ile sayfaların yerleştirileceği rahle baş üzerinde taşınırken dualar okunurdu. Oğlu için bu törenin yapılması Zübeyde Hanım'ın vicdanını rahatlattığı gibi mahalle halkının beklentilerine de yanıp verip geleneklerine bağlı Müslüman bir aile olduklarını kanıtlamasını sağlamıştı. Lucy Garnet, Şemsi Efendi'nin mensup olduğu topluluktaki kızları eğitmek için bu okulu açan bir dönme olduğunu söylüyor. Yeni okulda kızlara okuma, yazma ve aritmetiğin yanı sıra nakış dersleri de veriliyordu. Yine de müdür yetişkin genç hanımlara oranla küçük öğrencilerden daha fazla başarı bekliyordu. Dipnot, Garnet 2, sayfa 104. Okulun en küçüklerinden biri olan Mustafa burada fazla okuyamadı. 7 ya da 8 yaşındayken babası ölünce annesi çocuklarıyla birlikte Selanik'in doğusunda çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Langaza yakınındaki Rapla'da üvey kardeşi Hüseyin Ağa'nın çiftliğine taşındı. Dipnot: Atatürk'ün çocukluk yıllarının kronolojisi kesin olarak bilinmemektedir. 1880-81 yılında doğduğunu, 1895-96 yılında Manastır Askeri İdadisi'ne girdiğini biliyoruz. Manevi kızı Afet, kaynakçalarda yerini koruyabilmek için adını ve soyadını birleştirip Afet İnan olarak kullanmıştır. Askeri Rüşdiye'ye 1891 yılında 10 yaşındayken girmiş olduğunu yazıyor. Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 10. Şemsi Efendi okuluna ise 6 yaşından önce başlamış olamaz. 7 yaşında, yani 1887-88 yılında başlaması daha akla yakındır. Hikmet Bayır Ali Rıza'nın 1888 ya da kısa bir süre sonra 8, yani Atatürk 7 ya da 8 yaşındayken öldüğünü söylüyor. Hüseyin Ağa'nın çiftliğinde ise herhalde birkaç ay, Falih Rıfkı Atay'a göre 5 ya da 6 ay, Çankaya 18 kalmıştı. Selanik'teki ilkokulda geçirdiği mutsuz dönem herhalde 1889-90 okul yılına rastlıyor. Dipnot 2. 1893 sayımına göre Langaza bölgesinde 20 bin Yunanlı'ya karşılık 30 bin Müslüman yaşıyordu. Karpat 266. Kız kardeşi Makbule ile paylaştığı kır yaşamını Atatürk özlemle anımsardı. İki çocuğa bakla tarlasından kargaları kovalama görevi verilmişti. Dipnot ASD 3 sayfa 40. Sürekli birlikte oyun oynuyorlardı ve bir keresinde küçük Mustafa kız kardeşinin kafasını yoğurt kasesine sokmuştu. Dipnot ağabeyim Mustafa Kemal sayfa 24. Mustafa'nın önce bir Rum köy okuluna gönderilmesi ve bir süre Arnavut ya da Ermeni bir çiftlik katibi tarafından eğitilmesi iyi bir sonuca ulaşmadı. Dipnot Aydemir bu kişinin adını Kamil Efendi olarak veriyor. Tek Adam cilt 1 sayfa 45. Buna karşılık Cebesoy'un kullandığı Karabet Efendi adı adamın Ermeni olduğunu gösteriyor. Sınıf arkadaşım Atatürk sayfa 5. Bunun üzerine Zübeyde Hanım eğitimini sürdürmesi için oğlunu Selanik'e geri göndermeye karar verdi. Halasının yanına yerleşen Mustafa Mülki Rüşdi adıyla bilinen devlet okuluna kaydedildi. Dipnot Atatürk teyze tanımını kullanıyor. ASD 3 sayfa 40. Arkadaşı Kılıç Ali ise isminin Fatma olduğunu söylüyor. Atatürk'ün hususiyetleri 10. Ali Fuat Cebesoy ise halası Emine'nin daveti üzerine Selanik'e dönmüş olduğunu anlatıyor. Sınıf arkadaşım Atatürk 5. Ne olursa olsun Mustafa o dönemde Selanik'te anneannesi Ayşe'nin gözetimi altındaydı. Kılıç Ali bu hanımdan söz ediyor ama akrabalık derecesini açıklamıyor. Bu okulda da başarı kazanmasını sağlayamadı. Bir gün adı Kaymak Hafız olan ve bu adı pek hak etmeyen öğretmeni bir sınıf arkadaşıyla tartıştığı için Mustafa'yı dövdü. Selanik'teki ailenin en yaşlısı olan anneannesi modern okula gitmesini istemediği torununu bu okuldan aldı. Atatürk yaşamını anlattığı bir gazete röportajında devlet okulundan ayrılınca Batı tarzı üniformasını beğendiği için Selanik'teki askeri okula gitmek istediğini söylemişti. Dipnot ASD 3 sayfa 40. Bir komşusunun ya da evdeki kiracının oğlu olan Binbaşı Kadri bu okula devam ediyordu ve küçük Mustafa onu çok kıskanıyordu. Daha sonraları dostu Kılıç Ali'ye Şemsi Bey'in okulundaki çocukların giydiği belden kuşakla bağlanan şalvar gibi pantolondan hiç hoşlanmadığını söyleyecekti. Askeri Rüşdiye'ye girip üniformasını giyince adeta yepyeni bir güç kazandım, kendi kendimin efendisi olduğumu hissettim. Annesi Zübeyde Hanım Kılıç Ali'ye Mustafa daha küçükken giyimine çok düşkündü. Başkalarına karşı davranışları ve konuşması bir yetişkin gibiydi. Sokakta oynayan mahalle çocuklarına tepeden bakardı. Başı dimdik, elleri cebinde konuşması hepimizin dikkatini çekerdi diyecekti. Zübeyde Hanım oğlunu nazik, utangaç, herkes tarafından sevilen bir çocuk olarak anlatmıştı. Dipnot Kılıç Ali Atatürk'ün hususiyetleri sayfa 18-19. Atatürk'ün gururlu yönü daha küçükken fark ediliyordu. Utangaçlığını ise ancak birlikte çalışanlar görebiliyordu. Sekreteri Hasan Rıza Soyak, doktorlarına göre uykusuzluk ve kabızlık çeken utangaç bir insandı diye anlatacaktı. Dipnot Soyak, cilt 1 sayfa 19. İlk iki özelliği sonradan ortaya çıkarken utangaçlığı hep var olmuştu. Çocukluğundan beri başlayarak Atatürk'ün doğu tarzı yaşam simgelerinden hoşlanmadığı ve batılı bir subaya ve centilmene benzemeyi arzuladığı açıkça belli oluyor. Bu arada Selanik'e dönmüş olan Zübeyde Hanım tek oğlunun bu tehlikeli mesleğe atılmasına karşı çıkıp caydırmak için elinden geleni yapmıştı. Atatürk'ün anlattığına göre okulun giriş sınavına annesine haber vermeden katılmış. Sınavı kazanınca da annesinin onay vermekten başka yapacağı bir şey kalmamış. Bu röportajda Atatürk askeri okula gitme fikrinin kendisinden çıktığını söylüyor. Ama herhalde komşusu Binbaşı Kadri'nin de yönlendirmesi ve desteği olmuştur. Ayrıca seçtiği yol hiç de olağan dışı değildi. Geniş ailesinin 3 üyesi ve sonradan en güvendiği kurmayları konumuna gelecek olan Salih Bozok, Nuri Conker ve Fuat Bolca da aynı yolu izleyecekti. Atatürk'ten bir yaş küçük olan Salih Bozok, Dipnot, Mektebi Hayriye'den Atatürk'ten bir yıl sonra 1903'te mezun oldu ama Erkan-ı Harbiye'ye gitmedi. Anlaşılan askeri okula gitmeden önce devlet okulunda aynı öğretmenden dayak yemişti. Dipnot, Kılıç Ali, sayfa 10. Atatürk'ün geniş anlamdaki ailesinin genç kuşağı gibi Avrupa'da tehdit altındaki topraklarda yaşayan Türk ailelerinin çoğu da çocuklarının geleceğinin askerlik mesleğinde olduğunu anlamışlardı. Yaptıkları seçimin nedeni kaymak hafızın elinin ağır oluşu ya da üniformaların çekiciliği değildi. İlerleme hırsı, kendine yeterli olma ve vatanseverlik duygusu hepsine aynı yolu işaret etmişti. Daha sonraki meslek yaşamında olduğu gibi çocukluğunda da Atatürk yaptığı seçimlerde yalnız değildi. Ama yetenekleri kendine özgüydü.